İnce Mehmet 3, Yaşar Kemal.
Ayrım 10.
Ben şimdi yürekten isteseydim senin gibi bir izci olabilir miydim? Olurdun. Candan yürekten sarılınca merak edince olurdun. Sen neden bu işe merak sardın da bütün ömrünü şu izciliğe verdin de başka bir şeye vermedin? Şu izcilik bu kadar bir hüner ya, ne işe yarıyor, yarayacaktı ya da. Hiç düşündün mü bu işe başlarken izciliği, yani yeni öğrenirken bu hünerin hiçbir işe yarayıp yaramayacağını hiç düşündün mü? O zaman hiç düşünmemiştim. Şimdilerde yaş kemale erince düşünmeye başladım. Ne düşünüyorsun? Neye yaradı şu senin hiç kimsede olmayan ince hünerin? Çok düşündüm. Uzun bir süredir buna bir cevap bulamadım. Sonra birden aklıma geldi. O gelen ne? Yaşamak ne işe yarıyor diye sordum kendi kendime. Yaşamak ne işe yarıyor? Söylesene Murtaza Ağam. Murtaza Ağa sustu bir süre. Gene gözlerini gözlerin içine dikti. Uzun uzun baktıktan sonra yürekten gülerek Ali'nin koluna girdi. Sahi bre Ali, yaşamamız ölmekten bu kadar korktuğumuz, yaşamak ne işe yarıyor? Uğruna bu kadar alçaldığımız, zulmettiğimiz, haram yediğimiz, insan öldürdüğümüz yaşamak ne işe yarıyor? Sonunda işte böyle ya bir kasabayı ya da küçücük bir mezarlığı kokuyla dolduruyoruz. Vay babam, insan ölüsü de ne kadar kokarmış böyle. İt leşinden de beter. Ben de böyle kokacak mıyım? Haşa. Kokarım, kokarım. Belki bundan da beter Ali. Buyur ağam. Benden sana vasiyet. Beni İnce Mehmet öldürürse beni hemen derhal kap gömsünler. İnce Mehmet seni öldürmeyecek. Öldürecek diye inatlaştı Murtaza. Hem de 3 kere ayağını yere vurdu. Ayağının dibinden kumlar fışkırdı. Öldürecek. Orasını ben bilmem ağam. Doğru, sen bilmezsin. Bilmezsin ya, öğreneceksin. Şimdi bu kasabada sıra bende. Keşke onunla o kadar uğraşmasaydım. Ali susuyordu. Uzun bir süre çayın kıyısında portakal bahçelerinin içinde dolaştılar. Aşağıdaki köye inip Murtaza Ağa'nın portakallarını, limonlarını, narlarını gördüler. Dallardaki portakallar daha küçücük yemyeşildi. Her birisi bir güvercin yumurtası kadar. Murtaza Ağa söylemiyordu ya, bu bahçe de ona Ermeni dostundan kalmıştı. Uzaktan öğle ezanını duyunca oldukları yerde durdular. Kasabanın camlarına gün vurmuş, ortalığı ışıltıya boğmuştu. Yalnız kasaba değil, yöreleri bile ta uzaklara, yukarıdaki ormana kadar bu ışıltılardan ipiliyordu. Selah okunuyor. Az sonra Ali Safa Bey'i gömecekler. Ali Safa Bey'in ölüsünü camiye kadar köylüleri, akrabaları zor taşımışlar. Bir ikisi salacayı taşırken bayılıp yerde kalmıştı. Zar zor camiye getirilip musalla taşına yerleştirilen ölüyü imam yıkamak istememiş, yanaşmalardan yaşlı Hürrük Ağa tabancasını çekip imamın ayağının dibine 3 el ateş etmiş, bunun üstüne titreyerek ölünün yanına giden İmam Ali, Safa Bey'e birkaç maşrapa su döküp işini bitirivermişti. Namazı 6 kişi kılmış, mezarlığa 3 kişi gitmişti. Kasabanın pencereleri, kapıları sıkı sıkıya kapatılmıştı. Kasaba ıpıssızdı onlar kasabaya girdiklerinde. Ortalıkta ne bir kedi ne de bir köpek vardı. Ortalık o kadar sessizdi ki burasının sanki 1000 yıl önce şu bitip tükenmeyen kokudan ötürü bütün yaratıklar terk edip gitmişlerdi. Koku daha duruyor. Duruyor ha. Azalmış ama. Azalmış. Senin giyitleri yarın alırız. Yarın ha. Atı da çiftlikten yarın getirirler. Şimdi adam gönderirim çiftliğe. Var ol ha. Bölüm 4. 14 yaşındaki çoban çocuk Müslüm dün geceden beri bu yamaca oturmuş, kimi uyuklayarak daha çok da uyanık burada öylecene kendi kendine bekliyordu. İşlemeli kızılcık değneğini önüne, ayaklarının ucuna uzatmış, göğsünde turuncu bir güneş nakışı olan kepeneğini de yanına bir kemen çiçeğinin üstüne sermişti. Yandaki kayanın dibinde de sarı kocaman çoban köpeği büyük başını uzattığı ön ayaklarının üstüne koymuş uyukluyordu. Boynundaki tohtun dikenleri bir hançer gibi uzundu. Koyunlar aşağıdaki tek tük ağaçlar bitmiş yemyeşil düzlükte uyukluyorlardı. Buradan dağın doruğuna kadar pes pembe kemen çiçekleri yamacı örtmüştü. Doğan güneş bütün bolluğuyla ışıklarını ortalığa salıvermiş, ormanı, kayaları, gökyüzünü pembe bir aydınlıkla doldurmuştu. Çoban çocuk Müslüm hiç de rahat değildi. Arada bir ayağa kalkıyor, gün batısındaki uzun kayanın tepesine çıkıyor, gün doğusundan kıvrılarak akan ince suyu, aşağıdaki binbir yeşilde kaynaşan, dalgalanan ormanı, gün batıdaki karşı dağın çıplak yamacına tırmanıp öte yüze aşan yolu gözlüyor, sonra gelip gene kepeneğinin yanına uzanıyordu. Yüzü de durmadan renkten renge giriyordu. Dün gece ormanın içinden, oradaki yüksek kayalığın ardından yaydım ateşleri gelmiş, sonra da kesilmişti. Sabaha karşı da şu koyunların yayıldığı düzlüğün alt yanında bir bağırtı olmuş, bağırtının ardından da üç el kurşun atılmıştı. Çoban Müslüm Sarı Keçili obasından olurdu. Oba her zamanki yaylağına dağın gün doğusundaki büyük kızıl kartallı koyağına kurulmuştu. Yemyeşil koyağın tam ortasından bir değirmen döndürecek kadar dağın tam doruğunun altındaki ulu kayanın dibinden ak köpükler saçarak bir su kaynardı. Obada dün geceden beri bir sessizlik vardı. Herkes fısıltıyla konuşuyor, çadırdan çadıra gidip gelmeler, bir telaş, biraz korku, daha çok sevinç. Çoban Müslüm her şeyi biliyor, koyunlarını buraya çekmiş, dün akşamdan beri bekliyordu. Obadaki korkuyu da sevinci de ta yüreğinin başında duyuyordu. Ona hiçbir kimse bir şey söylememişti ve hem de "Hay Müslüm çocuk, sen şöyle yap, böyle yap" dememişlerdi. Çimeni yeşil gözleri bir ışıklı sevinç bekleme içindeydi. Ara sıra yüreğine de bir korku, ardından da bir acı çökmüyor değildi. Ama o ne yapması gerektiğini biliyordu. Şu aşağıdan, Çukurova'dan kim nereden gelirse gelsin, işte şu ormanın içindeki o küçük çayın dolandığı yeşil yosunların tepeden tabana kadar örttüğü kayalığın dibindeki yoldan geçecek, koyunların yayıldığı düzlüğün ortasındaki yola gelecek, oradan ya Kızıl Kartal koyağına ya da uzaktaki dağı aşan yola vuracaktı. Ve Çoban Müslüm yolların ağzını tutmuştu. İçi alıp alıp veriyor, yüreği durmadan atıyordu. Uzun bir süre olduğu yerde kemen çiçeklerinin ardında yattı. Diken öbeklerinin altı kırmızı karabenekli uğur böcekleriyle kaynaşıyordu. Bu yamacın kemen çiçekleri çok pembe olduğu gibi dikenler bir billur ışıltısında çakarak gün ışığı altında yanar söner fışkırırlardı. Buranın uğur böcekleri çok kırmızıydı. Bir yalım gibi kırmızı kırmızı çakarlardı. Çoban Müslüm sabırsızlanmaya başlamıştı. Gözleri uzak bir karartıda, kulakları ufak bir çatırtıdaydı. Koyunlar aşağıdaki düzlükte rahat otluyorlardı. Köpekse yanda uyuyordu. Biraz da acıkmıştı ya, sabırsızlığından karnını doyurmak aklına gelmiyordu. Sonunda belindeki çamçağını alıp aşağıya koyunların yanına indi. Mor büyük bir koyunu yakalayıp sağmaya başladı. Çamçağı sıcak, köpürmüş sütle dolunca geriye güneşli kepeneğinin yanına geldi. Dağarcığından ekmeği çıkarıp kokulu sütü içmeye başladı. Bir ak bulut ormanın üstünden yukarı doğru ağıp geliyordu. İncecik bir yel esti, söndü. İlk güz güneşi gittikçe aydınlığını artırıyor, orman pembe kemen dikenlerinin çiçekleri derin bir yeşilde, yoğun bir pembede birbirine karışmış tutuyorlardı. Orman buradan dağın yamacından ta aşağılara, belki de Çukurova'nın ucuna kadar inip gidiyor, çıplak yamacı bürümüş kemen çiçekleri de ormandan dağın doruğuna kadar balkıyarak, ışıkları savurarak bir sırma ışığında pembede, morda, kırmızıda yukarı çıkıyordu. Çok uzaklardan bir takım uğultuya benzer sesler geliyor, yücelerde kanatlarını iyice germiş iri kartallar uçuyor, yerlerinden hiç kıpırdamıyor, göğe yapışmışlar gibi oldukları yerde süzülüyorlardı. Uzun boyunlu kırmızı salkımıyla bir çiçek bir çalılığın ortasından güneşe doğru uzanmıştı. Kısacık mavi, mor, sarı çiçekler kevenlerin aralarını doldurmuşlardı. Kalın, kara, güçlü arılar çok sesli gürültüyle vızılayarak çiçekten çiçeğe uçuşuyorlardı. Küçücük bir baş parmak kadar küçücük renkli kuşlar kevenden kevene konuyorlardı. Karnını doyuran Müslüm'ün canı sıkılıyordu. Oysa onun canı hiç sıkılmazdı. Bir küçücük kuşa, bir karıncaya, bir arıya, böceğe, kartala dalar, onların yaşamına katışır, kendini unutur giderdi. Gökyüzü de onun için bir tuhaf, kocaman mavi bir çiçek, koskocaman kanatlarını açmış bir kuştu. Karnını doyurduktan sonra hep çiğdem soğanı çıkarmaya gider, çiğdemin çiçeklerinden yer altındaki en kocaman soğanları bulur çıkarırdı. Solgun kurumuş çiçeklerin soğanları büyük ve çok sütlü olurdu. Müslüm kökücüyle bir abanmada bir kökü dışarıya alıverirdi. Bu işte çok ustalaşmıştı. En iri çiğdemler de taş dipleriyle çalı aralarında, kevenlerin altlarında biterlerdi. Koyu sarı, kısa saplı çiçekleri göz kamaştırırdı. Öylesine parlak, öylesine sarı. Müslüm çiğdem köklerini kazarken hiç bilmediği taze buğulu bir kokuyla toprak kokar, onun başını döndürür, sarhoş ederdi. Çiğdem çıkarması epeyce uzun sürdü. Gün batıya yıkılıp gitmiş, o çiğdem çıkarma telaşesinden her şeyi unutmuştu. Torbası soğanlarla dolunca bir azıcık ağrımış belini doğrulttu. Aşağılara ormana, ardından da yukarıya dağın doruğundaki süzülen kartallara baktı. Sonra da oturdu somurtarak çiğdem soğanlarını soymaya başladı. Soğanların üstünü zar gibi açık kahverengi bir ağ kaplardı. Ağı soğanın üstünden sıyırıp alınca iri bir nohut tanesinden biraz daha iri soğan apak ortaya çıkardı. Çiğdem çiçekleri ister çiğ ister sütle kaynatılıp yenirdi. Her derde deva sayılır, kokusu uzun bir süre insanın genzinden gitmezdi. Müslüm bir yandan usul usul çiğdemlerini soyuyor, bir yandan da ağır ağır çiğneyerek yiyordu. Yüzü terlemiş, kevan çiçekleri gibi pespembe olmuş, çimeni yeşil gözleri, kartal gözleri gibi yöreyi araştırıyordu durmadan. Bir ara köpeğinin başını kaldırıp kulaklarını diktiğini gördü. Ayağa kalktı, bir yandan soyduğu çiğdemleri avuç avuç atıştırıyor, bir yandan gözleri ormanı yöreyi araştırıyordu. Sonra köpek ayağa kalkıp ormana doğru ürmeye başladı. Sonra da koyunlara doğru ürerek koştu. Tam bu sırada da ormanın içinden ilk jandarmanın şapkasının altındaki pirinç ay yıldızı parlayıp söndü. Ardından da kır bir ata binili Faruk yüzbaşı çıktı. Yüzü azgındı. Onun ardından da tüfeklerini omuzlarına asmış jandarmalar gözüktü. Düzlüğün sağ yanındaki pınarın orada yüzbaşı atından indi. Göğsündeki dürbün ilk anda göze çarpıyordu. Tabancasını manevra kayışının tam altına bağlamıştı. Kocaman bir tabancaydı. Parlayan çizmeler giymişti. Bıyıklarını da sipsivri vurmuştu. Bu bıyıklar ona heybet veriyordu. Giyitleri yeni ütüden çıkmış, az önce giyilmiş gibiydi. Jandarmalar da pınarın üst başına tüfeklerini çatıp sırasıyla çam oluktan mataralarını doldurup su içtiler. Onlara üren köpeğini durdurmak için Müslüm yıldırım gibi koşmuş, düzlüğe inip köpeğini tutmuş, bomboş şaşkınlık dolu gözlerle orada dikilmiş kalmış onlara bakıyordu. Onbaşı Kertiş Ali çoban çocuğu yüzbaşıya gösterip, ''Bir çoban'' dedi, ''ilk olarak buralardaki bir insanla karşılaşıyoruz.'' Yüzbaşı az ötedeki çocuğa başını kaldırıp baktıktan, elindeki sapı gümüş savatlı kırbacıyla oynadıktan sonra başını önüne geri indirdi. ''Bu bir çocuk'' dedi yavaşça. Kertiş Ali şu karşıki kıraç dağların koyağına yerleşmiş, ot bitmez, verimsiz, fıkaralıktan canı çıkmış bir köyden olurdu. Askere gidince tezkere bırakmış, uzatmalı olmuştu. Birçok karakolda komutanlık yaptıktan sonra kendi kasabasına atanmıştı. Çok kıvançlıydı bundan. Burada karakollardaki gibi fazla rüşvet alamıyorsa da şimdiye kadar kazandıkları yeterdi de artardı bile. Daha şimdiden kasabaya büyük Ermenilerden kalma bir bahçe içerisine bir ev yaptırmıştı. Kendisini göstermek, köyündeki ününe ün katmak, bütün Çukurova'ya namını salmak istiyordu. Onun için para pul hiçti, onun naçizane düşüncesine göre insana nam gerekti. Bu nam için de onun İnce Mehmet'i yakalaması ya da vurması gerekti. İnce yakalansa ya da vurulsa bütün nam yüzbaşının olurdu ya, küçük de olsa ona da bir pay düşerdi. Asım Çavuş'u dersen o ne nam istiyordu ne de şan, o zaten canından bezmişti. Üstelik de İnce Mehmet'e o kan içiciye, Abdi Ağamızı, Hamza Efendimizi, Ali Safa Bey'imizi, çiçeği burnundaki cumhuriyetimizin daha nice kıymetlisini gözlerinin yaşına bakmadan ta göz bebeklerin ortasından kurşunlamış, beşikteki bebekleri süngülemiş, ben ağayım, ben beyim diyenlerin dillerini kökünden kesmiş, ardından da bu insanlarımızı kazağa oturtmuşa hayrandı. Şu dağlar eşkıya doluydu. Kertiş Ali Onbaşı iyi biliyordu ki dağlardaki birçok eşkıya çetesine dokunulamazdı. Mustafa Kemal Paşa benzeri Yüzbaşı Faruk Bey değil İsmet Paşa bile dokunamazdı. Çünkü onların birçoğu aşağıdaki Çukurova beylerinin ağalarının adamlarıydılar. Bir de kimsesiz eşkıyalar vardı. İnce Mehmet namlıydı. Onu gene fakir fıkaralar, köylüler tutuyorlar. Canları gibi, onu göz bebekleri gibi koruyorlardı. Ya ötekiler hiç kimseye yar olamamışlar. Ne beylere ne köylülere. İşte onları kırıp geçiriyorlardı. Onlar da o kadar çoktu ki dağlarda, her ay 5-10'unu öldürüyorlar, gene bitiremiyorlardı. Kertiş eşkıya öldürmekte, kurşunu gözlerinin içine sıkmakta ün yapmıştı. Ona daha şimdiden eşkıya kasabı Allahsız Kertiş Ali diyorlardı. Şu jandarmalar içinde köylüleri dövmekte de onun üstüne yoktu, hele dağ köylülerine. Karakollarda öyle bir dayak uzmanı olmuştu ki, Ankara'dakileri 10 yıl okuturdu. Onun karşısında kurt, kuş, yılan, çıyan, taş bile dile gelirdi. Değil köylü yaratığı. Bu köylüler sadece dayak atılmak, donlarına işeyinceye, altlarına sıçıncaya kadar dövülmek için kurban olduğum Yüce Tanrı tarafından halk edilmişlerdir derdi.
Ayrım sonu.